Dördüncü ayrım, sayfa 38. Kur'an ve kılıç, Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Hadislerin gölgesinde Türkler. İslam ordularının kumandanı Ahmef'in ordusuyla Yezdi geldi destekleyen Türkler arasında belli şehri yakınlarında birkaç gün süren savaşlar oldu. Bu sonuçsuz mücadele sırasında Türkler aniden geri çekilip kendi beldelerine döndüler. Ahnef bin Kays, Türkleri takip etmeyi öneren kumandanlarının sözünü dinlemedi. Dostları ona Amr bin Madikeri'ye dayandırılan, eğer bir şeye gücün yetmezse onu bırak ve gücün yetinceye kadar ona ilişme öğüdünü söylemişlerdi. Ama meşhur müfessir ve tarihçi İbn Kesir'e göre, o Hazreti Muhammed'in Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz sözünü dikkate almıştı. Her iki ifadenin de birbirine bu kadar çok benzemesi şaşırtıcıdır. Üstelik bu hadisin Hazreti Peygamber buyurmuşlardır ki Habeşliler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın. Hele Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız. Ya da Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Çünkü ümmetimin mülkünü ve Allah'ın onlara olan bol ihsanını onun elinden ilk alan Kanturoğulları yani Türkler olacaktır. Versiyonları da bulunmaktadır. Burada adı geçen Kantura'nın Hazreti İbrahim'in eşlerinden biri olan Ketura olduğu, onun oğullarının Türkistan'a yerleşerek çoğaldıkları ve bu surette Türklerin ortaya çıktığı rivayet edilmektedir. Keza Han-ı Turan yani Turan Hanı gibi uzak ihtimaller üzerinde de durulmuştur. Her ne olursa olsun hadiste Türkler açıkça zikredilmediği halde Kantura oğullarının ifadesiyle Türklerin işaret edildiği genellikle kabul görmüştür. Keza İbni Kesir Hazreti Ömer döneminde Türklerle ilk karşılaşmayı konu edinirken Hazreti Muhammed'in söylediğini iddia ettiği geniş yüzlü, iri burunlu, kırmızı yüzlü, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır hadisini nakleder ve bu sözlerle Türklerin kastedildiğini savunur. Hatta bir başka hadiste de Türklerin kıldan imal edilmiş ayakkabılar giydiğini belirtir. Hemen anlaşılacağı üzere her yönüyle uydurma olduğu çok belli olan bu ifadelerin Türklerle savaşın kıyamet ile eşdeğer tutularak ciddiyetini göstermekten öteye işe yarar bir tarafı da bulunmamaktadır. Kaldı ki Türklerle temasın Mavera-ün-Nehir bölgesindeki yoğunluğuna rağmen Araplar arasında 10. yüzyılda bile belirgin bir Türk imajı yoktu. Ve Türklerin dış görünüşü ve yaşam tarzları hakkında tutarsız bilgiler kulaktan kulağa dolaşmaktaydı. Haddi zatında bu tür tutarsızlıklar ve efsanevi kavim bahisleri hiçbir zaman eksik olmuyordu. Örneğin haricilerin katledilmesinin helal olduğu yolundaki bir tartışma vesilesiyle Hazreti Muhammed'in ümmetimden bir kavim ortaya çıkacaktır. Siz onların amelleri yanında kendi amellerinizi önemsiz göreceksiniz. Onlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları kürek kemiklerini geçmeyeceklerdir. Onlar okun hedefini delip geçmesi gibi dinden çıkacaklardır dediği, bu kavmin alameti var mıdır diye sorulduğunda, onların arasında memeli bir adam olacak, başlarını tıraş edeceklerdir şeklinde cevap verdiği söylenmektedir. Üstelik en az 20 raviye dayandırılarak Hazreti Muhammed'in, onları öldürmek, onların sayısınca Türkleri öldürmekten helaldir dediği nakledilmektedir. Besbelli ki bu uydurma hadisler İslam fetihleriyle birlikte ortaya çıkmaya başlamış, Türklerle veya Habeşlilerle barış halinde olunması makul gerekçelere dayandırılmak istenmiştir. Elbette Türklerle yapılan savaşların çetin şartlarda geçmeye başlamış olması da bunda etkili olmuş olmalıdır. Bu tür hadisler kuvvetli ravilere dayandırılmış ve önemli hadis kitaplarında yer almış olmasına rağmen ne zaman doğdukları hususunda ciddi çalışmalar yapmak icap etmektedir. İlk İslam fetihlerinin kuvvetli bir gaza duygusuyla gerçekleştiriliyor olması, başarısızlık zamanlarında makul bir gerekçe aramak ihtiyacını doğurmuş olmalıdır. Benzer hadisler Farslar için de varittir. Örneğin, pek yakında Yüce Allah memleketlerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılığınızı öldürüp mallarınızı yerler. Ya da Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir. Şurası asla unutulmamalıdır ki Hazreti Muhammed'e dayandırılan bu sözler bütünüyle rivayetlere dayanıyordu. Ve muhaddisler zaman içinde bu tür rivayetlerin doğruluğunu tartışma ihtiyacı duymuşlardı. Üstelik bu tür hadis rivayetleri daha çok Hazreti Ömer dönemi olaylarıyla ilgiliydi. Dahası İslam fetihlerini anlatan ilk kaynaklarda da benzer tutarsızlıklar söz konusu olup daha çok rivayet ve hikayelere dayanan karmaşık bilgiler bulunmaktadır. Bu yüzden kaynakların verdiği bilgileri ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Hazreti Ömer'in talihsiz bir şekilde suikasta kurban gitmesinden sonra hilafeti üzerine alan Hazreti Osman zamanında da fetihler devam etti. Daha önce Belencer'e kadar akınlar yapan Abdullah bin Rebiya, Hazarlarla giriştiği savaşların birinde öldürüldü. İslam tarihçileri bu olayı en azından Türkler açısından küçültmeyi yeğlerler. Rivayete göre Türkler Müslümanların ölümsüz olduğunu düşünüyorlardı. Bir grup Türk askeri Müslüman savaşçılardan birini tesadüf eseri öldürünce bu fikrin yanlış olduğunu anladılar. Cesarete gelip Araplarla daha sıkı savaşlara tutuştular ve nihayet onları Derbend'in güneyine sürdüler. Hazreti Osman'ın hilafeti ilk iki halifenin seçilme şeklinden farklı olarak Hazreti Ömer'in vasiyeti üzerine gerçekleşti. Müslümanların ileri gelenleri 3 gün süren müzakereler sonunda Hazreti Osman'ı halife olarak seçtiler. Ama bu seçim galiba halife olmayı çok arzulayan Hazreti Ali üzerinde 3. defa kırgınlık yarattı. Gariptir ki İslam'ın ilk yıllarında bütün savaş ve mücadelelerde ön saflarda yer alan Hazreti Ali geri plana çekilip hiçbir askeri faaliyetin içinde bulunmuyordu. Günlerini daha çok fıkhi meselelerin çözümü, dini problemlerin giderilmesi gibi işlerle geçiriyordu. Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi büyük bir kumandandan yoksun olsa da fetihler bütün hızıyla devam etti. İslam orduları İran'ın iç kesimlerinde henüz hakimiyet tesis edilememiş olan yerlere girmeye başladılar. Bu çerçevede İstahır 649, Fesa, Kirman, Ahvaz gibi şehirler ve çevre nahiyeleri hızla fethedildi. Yezdigerd ise bütün gücünü bitirip ve neredeyse tek başına dolaşan bir hükümdar durumuna düştü. Son olarak sığındığı bir değirmende parlak giysilerine ve taşıdığı mücevherlere kanan bir değirmenci tarafından öldürüldü. Bu gelişmeler İran'da aynı zamanda İslamlaşma sürecini de başlattı. Zerdüştlerin sahası. Pek çok etnik unsurun bir araya gelmesiyle teşekkül etmiş bir toplum olan İranlılar, kadim zamanlardan beri yaygın olarak Zerdüştlüğü benimsemişlerdi. Bu dinin kurucusu sayılan Zerdüşt'ün hayatı rivayetlerle örülmüş olduğundan nerede doğduğu ve ne zaman yaşadığı konusu belirsizdir. Milattan önce 1600 ile 1400 yıllar arasında veya Milattan önce 700 ile 600 yıllar arasında yaşamış olabileceğine dair inanışlar mevcuttur. İnanışa göre Zerdüşt, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Orasan bölgesinde bir köylünün çocuğu iken 7 yaşlarından itibaren dönemin bilgini sayılan Ferzin adlı bir kişiden din, tıp ve ziraate dair bilgiler öğrenmiş, daha çocuk yaştayken kutsal elbiseyi giymiştir. 20 yaşına gelince inzivaya çekilen Zerdüşt 10 yıl boyunca hayatı, doğayı, doğruyu, yanlışı, varlığı, yokluğu, insanların geleceğini düşünmeye başlar. 30 yaşına gelince Ahura Mazda'nın temsilcisi olan Melek Vohumana ile karşılaştı. Onun aracılığıyla Tanrı Ahura Mazda'ya ulaştı. Bundan sonra Tanrı ile teması devam etti. Bu sayede çok tanrıcı bir kültürel yapı içinde tek tanrıcı bir inanç sistemine ulaştı. Ahura Mazda'dan aldığı telkinle bunu yaymaya başladı. Ne var ki ilk 10 yıl içinde sadece bir akrabası ona inandı. Ancak onun doğuya giderek Kral Viştaşpa ile irtibat kurmasından sonra Zerdüştlük yayılmaya başladı. Zerdüştlüğün temel kitabı Avesta'ydı. İlk zamanlar sözlü gelenek halinde söylenen Avesta, Kral Vishtasva'nın gayretiyle iki nüsa halinde yazdırıldığına, bunlardan birinin Şiz kraliyet ailesinin, diğerinin Şart arşivine konulduğuna inanılmaktadır. İskender'in milattan sonra 4. yüzyılda İran'ı ele geçirmesi esnasında bu nüshalardan birinin, yani Şatır nüshasının, yandığı rivayet edilmektedir. Diğer nüsha ise Yunanca'ya tercüme edilmiştir. Bununla birlikte Sasanilerin ilk dönemlerinden İslam'ın İran'da yayılışına kadar çok sayıda Avesta metni kaleme alınmıştır. Bu metinler genel olarak Zend diye adlandırılmaktadır. Zerdüştlük temelde tek tanrıcıydı. İnsanların öldükten sonra Ahura Mazda adı verilen tanrının huzuruna çıkacağına ve hesap vereceğine inanılırdı. Zaman içinde dualizme, yani ikili tanrıya geçiş olmuştur. Zerdüşt Ahura Mazda'dan aldığı vahiyleri iletmekle görevli bir peygamber olarak görünmekteydi. Buna göre Ahura Mazda iyi, adil ve bilgin bir tanrıydı. Bütün varlıklar ondan meydana çıkmış veya onun tarafından yaratılmıştı. Ahura Mazda aynı zamanda kendisinin kutsal ruhu Spenta Mayinyu'yu ve 6 kutsal ölümsüzü yaratmıştır. Bunlar iyi düşünce, iyi gerçek, iyi sadakat, hükümranlık, bütünlük, ölümsüzlüktür. Daha sonra tapınmaya değer diğer ilahi varlıkları yaratmıştır. Bunlar Ahura Mazda'dan ortaya çıkan ve onu çevreleyen melekler konumundadır. Kötü ruhlar ehrimen, iyilik ise ahuralar tarafından temsil olunur. Dünya hayatı iyilik ile kötülüğün mücadelesi şeklinde geçer ve bu devran kıyamete kadar sürer. Zerdüştler ölüm ile birlikte ruh ve bedenin birbirinden ayrıldığına inanırlardı. Ruh cesetten ayrıldıktan sonra cesedi kirli sayarlar, vahşi hayvanların veya kuşların yemesi için açıkta bırakırlardı. Böylece defin suretiyle toprağın veya suyun, yakmak suretiyle de ateşin kirlenmesine izin verilmemiş olunurdu. Cesetten ayrılan ruhun ise yıldızları, ayı ve güneşi kat ederek ilahi aleme ulaştığına inanırlardı. Buna göre ruh dünyada yaşadığı iyi veya kötü davranışlarından dolayı sorgudan geçirilir, iyilikleri ve kötülükleri bir terazide tartılır, eğer iyilikleri ağır basarsa Çin Bat denilen köprüden rahatça geçip cennete ulaşır, eğer kötülükler ağır basarsa köprü daralır ve cehenneme yuvarlanır. Cennete gidenler eşleriyle buluşurlar, dünyadaki her varlığın ilahi alemde bir eşinin bulunduğuna inanırlardı. Cehenneme gidenler ise burada çile çektikten sonra kötülüklerden arınıp cennete dönerler. Bunlar başlangıçtaki ödül veya cezalar olup nihayetinde asıl hesap gününde Ahura Mazda'nın huzurunda hesaba çekilirler. Zerdüştler ateşin kutsallığına, saflığına, temizliğine ve iyiliğine inanırlardı. Rahipler tören esnasında ateşin nefesleriyle kirlenmemesi için yüzlerine beyaz bir örtü örterlerdi. Ayrıca kutsal mabetlerinde hiç sönmeyen kutsal ateşleri yanardı. Zerdüşt'ün ölümünden sonra onun getirdiği inanç sistemi yayılmaya devam etti. Dinin etkileri Horasan ve Mavera-ün-Nehir bölgesinden başka İran ve Anadolu'ya kadar ulaştı. Zerdüştlüğün Türkleri ne kadar etkilediği hususu tam olarak belli değilse de en azından bazı küçük emarelerin bulunduğu görülmektedir. İran'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra Zerdüştlük hızla terk edilmeye başlandı. Bununla birlikte İran'ın İslamlaşma süreci 100 yıl boyunca devam etti. İslam orduları Türk sınırlarında görülmeye başladığında bu süreç devam ediyordu. Yine de Zerdüşt havzalar büsbütün değişime uğramadı. Yüzyıllar boyu varlığını devam ettirdi. Fetihler devam ediyor. İslam fetihlerinin etkisini gösterdiği sahalar sadece İran ile sınırlı değildi. Şam valisi Muaviye'nin kurduğu güçlü ordular Bizans'ın güney sınırını baskı altına almıştı. Suriye kıyılarında Bizans'tan kalan tersanelerde yapılan gemiler Müslümanlara kuvvetli bir deniz gücü kazandırmıştı. Muaviye 648'de Kıbrıs'a bir sefer düzenleyerek burayı vergiye bağladı. Bir yıl sonra Suriye açıklarındaki Kisikos adası ele geçirildi. 652 yılında Müslüman denizcilerin Rodos ve Sicilya adalarına sefer düzenlediği sıralarda Abdullah bin Saad kumandasında kara ordusu Sudan topraklarına girdi. Makarra krallığını anlaşma yoluyla egemenlik altına aldı. Birkaç ay sonra İskenderiye yönlerinde görülen Bizans donanması mağlup edildi. 654'te ise 500 gemilik donanma ile Kıbrıs'a sefer düzenlendi ve ada bütünüyle hakimiyet altına alındı. Artık Doğu Akdeniz, İslam donanmasının serbestçe dolaştığı bir alan haline geldi. Hazarlarla çatışmalar. Kuzey yönünde ilerleyen İslam orduları ise Güney Kafkasları hakimiyet altına aldı. Abdurrahman bin Rebiya, Derbend'i ele geçirdikten sonra Belencer'in üzerine yürüdü. Belencer ve hemen arkasında bulunan İtil şehri Hazarların önemli merkezlerindendi. İslam orduları Hazar ülkesine girdiler girmesine ama bu defa ciddi bir direnişle karşılaştılar. İbnül Esir'e bakılırsa Türkler ölümsüz olduklarını düşündükleri Müslüman askerlerden bir grubu tesadüfen mağlup edince cesarete kapılmışlar, İslam ordularını yenebileceklerini görmüşlerdi. Abdurrahman'ın Belencer yakınlarındaki yenilmesi ve şehit düşmesi de bu nedene dayanıyordu. İşin doğrusunu söylemek gerekirse Türkler her ne kadar Göktürk Kağanlığı gibi büyük bir imparatorluktan yoksun kalmış olsalar da ülkelerini fete girişen İslam orduları karşısında pek de zayıf sayılmazlardı. Hazarlar Göktürk Devleti'nin batı ucunda güçlü bir kağanlık meydana getirmişler, bölgenin tüm ticari faaliyetlerini denetim altına almışlardı. Öyle ki Taberi'nin Derbent'ten sonra 200 fersah mesafedeki tüm yerleşim yerlerinin Abdurrahman bin Rebiya tarafından İslam'a döndürüldüğü yolundaki rivayeti Müslümanlar arasında cihat coşkusunu yaşatmak gayesinden öteye geçmemişti. Çünkü Hazarlar toparlanarak Derbent'i aşıp Güney Kafkaslara kadar inmişlerdi. Selman'ın Belencer yakınlarındaki mezarının bir ziyaretgaha dönüştürüldüğü ve Türklerin yağmur yağmadığı zamanlarda onu vesile kılarak yağmur duasına çıktıkları rivayeti de İslam tarihçileri tarafından oldukça fazla benimsenmişti. Herhalde bu yolla ona dair hatıraları henüz İslam'a girmemiş olan Türkleri bile derinden etkileyebildiğini göstermek istiyorlardı. Medine'de kriz. Bütün bu gelişmelerin arasında Medine'de dini ve siyasal krizler yavaş yavaş kendisini göstermeye başlamıştı. Hazreti Osman'ın karşılaştığı en önemli sorun şüphesiz Kur'an'ın okunuş çeşitliliğinin başlamasıydı. Öyle ki neredeyse her kabile veya her şehirde farklı okuma üslupları ortaya çıkmaya başlamıştı. Üstelik her bölge en doğrusunu kendisinin okuduğunu savunur hale gelmişti ve diğerlerini makbul saymamaktaydı. Durumun gittikçe vahim bir hal aldığını gören Hazreti Osman, Hazreti Ömer döneminde hazırlanan ve kızı Hazreti Hafsa'da saklanan nüshayı esas alarak Kur'an'ın çoğaltılmasını sağladı. Asıl kriz ise Hazreti Osman'ın yönetim ilkelerinin genel bir memnuniyetsizlik yaratmış olmasıydı. Kimi vergi meselesi, kimi yönetimden kaynaklanan hoşnutsuzluğunu dile getiren Küfe, Fustat yani Mısır ve Basra'dan gelen isyancılar Medine'de Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Bu olay İslam dünyasında derin bir yarılma meydana getirdi. İlk Müslüman şahsiyetlerden Hazreti Ali, halife olarak seçildiyse de siyasal krizler bir türlü sonlandırılamadı. Şam valisi Muaviye'nin sert muhalefeti meseleyi daha da derinleştirdi. Hazreti Osman'ın katillerini yakalamak ve yargılamakta gevşek davranıldığı gerekçesiyle isyanlar çıkmaya başladı. Kriz kısa zaman içinde hilafetin hangi ailenin elinde olacağı sorununa dönüştü. Hazreti Ali önce Hazreti Ayşe'nin muhalefetini ortadan kaldırmaya çalıştı. Fakat asıl güç Suriye'de yükselmiş, Şam valisi Muaviye onun halifeliğini daha ilk günden reddetmişti. İki tarafın ordusu Sıffin'de karşı karşıya geldiyse de savaştan bir sonuç alınamadı. İki ordu savaş meydanından ayrılırken İslam dünyası iki halifenin adını anmaya başladı. Emeviler tarih sahnesinde. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra adeta inzivaya çekilen ve hiçbir siyasi ve askeri olayın içinde bulunmayan Hazreti Ali, kısa süren hilafeti döneminde de yine herhangi bir fetih hareketinde bulunamadı. Üstelik onun zamanında derinleşen dini ve siyasi krizlerin kurbanı olup bir harici tarafından şehit edildi. 661. Küfeliler bu defa Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'a biat ettiler. Ne var ki bu gelişme Şam'da halifeliğini ilan etmiş olan Muaviye'yi rahatsız etti. Hemen büyük bir ordu hazırlayarak Hazreti Hasan'ın üzerine yürüdü. Hazreti Hasan mecburen anlaşma yoluna gidip Muaviye'nin halifeliğini tanımak zorunda kaldı. Kaynaklar onun Muaviye'nin ölümünden sonra hilafetin kendisine veya Hazreti Ali'nin diğer oğlu Hazreti Hüseyin'e geçeceğine dair söz aldığını kaydediyorlarsa da bu husus tam olarak belli değildir. Ancak hilafet konusundaki bu mücadeleler İslam dünyasında derin ayrılıkların temeli oldu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.